家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 16 Temmuz 2020 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Hararoğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Telefon attığımızda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Programımızın ikinci bölümünde ise ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. TOB Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Atılım Murat yine telefon attığımızda konuğumuz olacak. Gazete manşeti turumuza bugün Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Milliyet Gazetesi'nin manşeti Güçlü Türkiye Daveti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde meclisteki partileri Büyük ve Güçlü Türkiye davasına destek olmaya çağırdı. Demokrasi ve Milli Birlik gününde meclisteki anmada konuşan Erdoğan, Malazgirt'te, Kosova'da, Nibolu'da, İstanbul'un fethinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da da o olmuştur. Çanakkale'de İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur diyerek 15 Temmuz'un asırlardır verilen varlık mücadelesi zincirinin son halkası olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde samimi bir çağrıda bulunmak istediğini belirten Erdoğan, Yüce Meclis'in çatısı altındaki kalbi millet ve memleket sevdasıyla dolu herkesi Büyük ve Güçlü Türkiye davamıza desteğe davet ediyorum. Gelin bu ülkeyi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım. 2053 ve 2071 vizyonumuzu beraber inşa edelim dedi. Şanlı direnişle hüsrana uğrattık. Hemen alttaki başlık, millete sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyenleri şanlı direnişle hüsrana uğrattık. Daha bitmedi. Bu milletin söyleyecek çok sözü, hayata geçireceği çok projesi var, dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi diyor Milliyet Gazetesi. Dört bir yanda anma vardı diyor şu gazete haberin devamında. İstanbul'da Destan'ın 4. yıl dönümünde Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de 200 drone ile ışıklı gösteri yapıldı. Ankara'da 15 Temmuz'da 9 şehit veren ve ismi Kahraman Kazan olarak değiştirilen ilçede şehitler mezarları başında anıldı. Meclis önünde de demokrasi nöbeti tutuldu. İzmir Konak Meydanı'nda şehitler için anma töreni düzenlendi. Çanakkale'de Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene askerler ve vatandaşlar katıldı. Antalya'da şehit ve gaziler için denizde kano ve yelkenlerle saygı geçişi gerçekleştirildi. Erzurum'da sporcular Palandöken'in zirvesine saygı tırmanışı yaptı. Sakarya'da aralarında AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun da olduğu motosiklet sürücüleri Ankara'ya milli birlik sürüşü gerçekleştirdi. Erzincan'da yamaç paraşütü pilotları şehitleri gökyüzünde Türk bayrağı açarak andı. Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti muhalefete tarihi çağrı. Partilere çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelin bu ülkeyi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım. 2071 vizyonumuzu beraber inşa edelim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla mecliste yapılan törende konuştu. Tören darbecilerin meclise ilk bombayı attığı yerde yükselen şehitler anıtında yapıldı. 15 Temmuz destanının seneyi devriyesinde samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum diyen Erdoğan şöyle konuştu. Yüce Meclis'in çatısı altında görev yapan, kalbi millet ve memleket sevdasıyla yanıp tutuşan herkesi büyük ve güçlü Türkiye davamıza destek olmaya davet ediyorum. Gelin bu ülkeyi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım. 2023 ve 2071 vizyonumuzu beraber inşa edelim. Türkiye'yi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyalım dedi. Meclisimizi bilerek hedef aldılar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cü darbecilerin mayası bağımsızlık ateşiyle yoğrulmuş meclisi bilerek hedef aldıklarını söyledi ve aynı felakete izin yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz millete sesleniş konuşmasında şunları söyledi. Bir asır önce vatan topraklarının dörtte üçünü kaybederek Cumhuriyeti kuran milletimiz 15 Temmuz'da bir daha aynı felakete izin vermeyeceğini cümle aleme ilan etmiştir. Ayasofya'da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra yeniden semaya yükselttiysek, düşmanlarımızın her fırsatta indirmeye çalıştığı bayrağımızı nasıl daha yükseğe astıysak, terör örgütlerinin saldırılarını aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hürriyet gazetesinden bir haber daha aktaralım. Azerbaycan ayakta diyor Hürriyet gazetesi. Sokaklara dökülen binlerce Azeri, Ermenistan ordusunun saldırılarını kınadı. Bakü caddelerinde kortej oluşturan kalabalık daha sonra Milli Meclis'in önüne gitti. Seferberlik ilan edilmesini isteyen kalabalık sabaha kadar "Başkomutan silah ver bize" sloganı attı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesinin manşeti Kurtuluş Savaşı neyse 15 Temmuz'da o. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında çok büyük hesapların olduğu tarihi bir kırılma noktasıdır dedi. 15 Temmuz bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin son halkasıdır. Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa 15 Temmuz'da da o olmuştur. 15 Temmuz gerçekleştiğinde ülke millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır. Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da milyonlarca kahraman tüm milletin geleceğine damga vurdu. 15 Temmuz'da Türkiye'ye saldıran FETÖ'cü hainlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir. Güçleri yetseydi mecliste taş üstünde taş bırakmayacak, başta Cumhurbaşkanı tüm seçilmiş yöneticileri katledeceklerdi dedi. Milletimizin önünde kimse duramaz Şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya gelen Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında da önemli mesajlar verdi. 15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi. Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnına dayayan bir milletin önünde kim durabilir ki? Darbeyle teslim almaya çalıştıkları Türkiye'nin asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki bu milletin daha söyleyecek çok sözü, hayata geçirecek çok projesi var dedi. Sana selam getirdik şehit Halis Demir, hemen yandaki haberin başlığı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden start veren 25 bisikletçi Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya ve Aksaray'dan geçerek Niğde'ye ulaştı. Bisikletçiler gittikleri her ilden aldıkları toprağı kahraman şehit Halis Demir'in kabrine bıraktı diyor Sabah gazetesi. Yeni Şafak gazetesinde sıra. Yeni Şafak gazetesinin manşeti 15 Temmuz Malazgirt'tir, Çanakkale'dir. Milletin istiklal ve istikbaline sahip çıktığı 15 Temmuz'un üzerinden 4 yıl geçti. O geceyi FETÖ'cü vatan hainlerinin ülkeyi yıkıp parçalamak, müstemleke haline getirmek için harekete geçtiği ama asıl olarak sokağa dökülen milyonların Çanakkale'deki gibi destan yazdığı bir gece olarak hep hatırlayacağız diyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi günün yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz anıtı önünde tarihi mesajlar verdi. 15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildi. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır. Malazgirt'te ne olmuşsa 15 Temmuz'da da o olmuştur. İstanbul'un fethinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da da o olmuştur. Çanakkale'de İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa 15 Temmuz'da da o olmuştur. 15 Temmuz bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. 15 Temmuz'da milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve milletin geleceğine damga vurmuştur diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında manşetinde 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatandaşlarımızın resimlerine yer verilmiş. Bütün sayfada bu resimler yer alıyor Yeni Şafak gazetesinde. Akşam gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Akşam gazetesinin manşeti söyleyecek daha çok sözümüz var. Başkan Erdoğan 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde konuştu. FETÖ virüsü temizlendikçe Türkiye'nin ufku aydınlanıyor. Bu milletin daha söyleyecek çok sözü var. FETÖ'cü hainlere tüm kaynaklarımızı seferber ederek dünyayı dar ettik, edeceğiz. Dünyanın farklı ülkelerinde işlettikleri fitne yuvalarının kapatılması için çok yönlü mücadele ediyoruz. FETÖ hücrelerinin tasfiyesiyle Türkiye her alanda yepyeni ufuklara kavuştu. İnsanlarımız özgüvenle yönlerini geleceğe çevirdi. Kimsenin kardeşliğimizi, birliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan, kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek. Bu milletin daha hayata geçirecek çok projesi var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Unutmadık, unutmayız başlığı var. Türkiye, milletin ordusuna ait silahları millete doğrultan hainlerin şehit ettiği evlatlarını unutmadı. 81 ilde anma törenleri düzenlendi, dualar edildi. Başkan Erdoğan, Külliyedeki ilk törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törene katıldı. Şehit yakınlarıyla yemekte bir araya geldi. Millet Camii'nde de şehitler için mevlid okundu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece 200 drone ile ışık gösterisi düzenlendi. Gün içinde şehitlikleri ziyaret eden vatandaşlar yakınları için dua etti diyor Akşam Gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhabirimiz Cuma Yavuz hattımızda bizi bekliyor. Cuma Yavuz günaydın.
Merhaba, günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, bugün milyonlarca öğrencinin beklediği LGS sonuçları az önce açıklandı geçtiğimiz dakikalarda. 20 Haziran'da sınav gerçekleştirilmişti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav 8. sınıf öğrencileri girmişti. Sonuçlar da bugün az önce açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi map.gov.tr üzerinden sonuçlar öğrenilebilecek. Sınav kapsamında 42 ilden 181 öğrenci soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Tercih süreci de bugün itibariyle başlamış olacak. 16 Temmuz itibariyle tercih kılavuzu yayınlanacak. Sınav maratonunun ardından da tercih maratonu öğrenciler için başlamış olacak. Bugün itibariyle yine siyasi gündem başlıklarına bakacak olursak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönemde ikinci devre için başkanlık seçimini gerçekleştirmişti geçen hafta. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop yeniden meclis başkanı seçilmişti. Genel kurulda yapılan oylamada Şentop ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri bugün saat 11 gösterdiğinde Anıtkabir'i ziyaret edecekler. Bir taraftan da FETÖ davaları devam ediyor. FETÖ 15 Temmuz darbe girişim davalarında Enver Altaylı davası, Akıncı Üssü davası, Kara Kuvvetleri davası da görülmeye, koronavirüs tedbirleri kapsamında görüldüğünü söyleyebiliriz. Meclis gündeminde oldukça bugün itibariyle yoğun sosyal medya düzenlemesi tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde buna ilişkin ipuçları vermişti. Düzenleme yapılacağını söylemişti. Mecliste bu konuya ilişkin detaylar da tartışılıyor, görüşülüyor. Diğer taraftan da TSK disiplin kanun teklifi genel kurulda, istidam teklifi komisyonda ve meclisin basın toplantıları da yine devam ediyor. Türkiye'den Venezuela'ya yardım eli bugün itibariyle uzandı. Şu sıralarda Ankara'da Etimesgut'ta bir yardım, tıbbi yardım malzemesi Venezuela'ya gönderiliyor. 140'ı buldu. Türkiye'nin ihtiyaç sahibi veya yardım talebinde bulunan ülkelere yaptığı yardımlar da devam ediyor bu kapsamda. Diyelim ve tekrar sözü size bırakalım.
Cuma Yavuz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Telefon attığımızda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Gazete manşetlerini biraz önce dinleyicilerimizle paylaştık. Tabii ki gazete manşetleri ortaktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve 15 Temmuz Destanı'nın 4. yıl dönümüydü dün. Özel günle ilgili törenler vardı gün boyu. Bu törenler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar gazete manşetlerinde yer alıyor. Neler söylersiniz bu özel günle ilgili?
Nazlı Hanım, her geçen gün ve geçen sene 14 Temmuz'un kıymetini, 15 Temmuz direnişinin anlamını daha iyi anlıyoruz. Zaman geçtikçe o gece yaşanan hadisenin büyüklüğü ve sağlanan başarının demokrasi, milletin bekası, devletin birliği bakımından sağlanan başarının kıymetini daha çok anlıyoruz. Hem tarihi bir dönem içerisinde, Türkiye'nin tarihi içinde, hem de bölgemizdeki, dünyadaki gelişmeler bakımından, eğer 15 Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olmuş olsaydı, bugün hem Orta Doğu'da hem de Türkiye'nin içerisinde bugün bazı ülkelerde gördüğümüz çökmüş bir devlet, müşterek milli kimliğini kaybetmiş, demokratik meşru yönetimini kaybetmiş, devlet kapasitesini kaybetmiş ve Orta Doğu'daki Sykes-Picot'un 100. yılında yeniden sınırların çizildiği, ülkelerin tarumar edildiği, işte güya ülkeyi korumak için gidip tarihi eserlerini bile çalan Fransa gibi, İngiltere gibi ülkelerin cirit attığı bir bölgede Türkiye masanın dışında, adeta hatta masanın menüsü olacak bir konuma savrulacaktı. O gün milletimiz tarihten gelen tecrübesi ile, ferasetiyle, demokratik siyaset içinde pişmiş, mücadele etmiş, seçilmiş siyasetçilerimiz tecrübeleri ve basiretleriyle ve iyi yetişmiş, nitelikli, birbirinden çok farklı görüşten aydınlar, bürokratlar bu işin nereye gidebileceğini düşünüp tartarak o farklılıkları örten bir şekilde darbeye geçit vermeyen, cevaz vermeyen bir yerde durdular. Darbeciler 27 Mayıs'taki gibi bir arkalarında belli bir siyasi kesimi alacakları bir ittifak oluşturmaya, koalisyon oluşturmaya çalıştılar. Hatırlanacaktır, darbenin öncesinde bu istikamette gayretleri, siyasi partileri ele geçirme gayretleri vardı.
Evet.
Hatta bazı siyasi partileri, siyasi liderleri maalesef etkilediler de, ama milletimiz, o partilerin teşkil eden insanlar bu manipülasyon karşısında dirayetli davrandılar ve darbeciler tecrit oldu. Ama o tecrit içerisinde bile ne kadar kan döktüklerini, bugün de dökebileceklerini görüyoruz. Yani insanlar, Arzu Hanım,
evet,
hala Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret ediyor. Bütün Anadolu Niğde'ye akıyor, köyünü, kabrini ziyaret ediyor. Çünkü diyorlar, yani oradaki kahramanlıkla beraber, eğer Ömer Halis Demir orada özel kuvvetleri ele geçirmeye çalışan o generali vurmamış olsaydı, o özel kuvvetleri ele geçiren general, o özel kuvvetler marifetiyle bugün şehit sayımızın belki binlerle, on binlerle yükseldiği bir katliam gerçekleştirecekti.
Evet.
Keza ondan cesaret bulan hava kuvvetleri içerisindeki bu FETÖ'cü unsurlar daha yoğun bir bombardımanla yine hem katliam hem de bizim bugün egemenliğimizin sembolü olan Cumhurbaşkanlığı gibi, efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi tarihi sembolik binalarımızı, yer mekanlarımızı bombalayacaklar. Yurt dışında da, yurt içinde de bu yıkım görüntüsünü daha keskin bir şekilde vermeye çalışacaklardı. Bu hani Allah fırsat vermedi. Milletimiz de olağanüstü bir mücadele yürüttü. Bizim tarihten görüp hani bunlar tarihteki maceralar veya biraz da bazen işte bunlar biraz abartılmış şeyler dediğimiz o kahramanlıkların hepsinin o gece gerçekleştiğini gördük. Yani sıradan insanların, hanımların, çocukların, yaşlı insanların nasıl kahramanca mücadele ettiğini gördük. Sivil bir şekilde, yani ellerinde tankları, topları olan kişilere karşı çıplak elleriyle mücadele etti millet. Onun neticesinde geçmiş dönemde yapılmış kimi hatalar, eksiklikler bugün itibariyle o geçen 4 yılda tahsiye ediliyor. Türkiye o 4 yıl zarfında siyasi istikrarsızlığa savrulmayacak bir yönetim sistemine geçti. İçeride birçok tartışmaya rağmen millet bu darbecilerin ve onların arkasında güçlerin yapıp etmeye çalıştıklarını gördüğü için, o şiddetli politik tartışmalara rağmen içeride sükunetin, temin edildiği bir dönem yaşadık. Ayrıca 27 Mayıs darbesiyle açılan parantezi kapatacak, o yargılamaları ortadan kaldıracak Türkiye Büyük Millet Meclisi karar aldı. Bu neredeyse 100 yıla varacak 86 yıllık bir meselemiz. Ayasofya Camii yeniden açıldı. Yani geçmiş dönemde yapılan hataların tahsiye edildiği bir sükunet, sakinlik dönemi içerisindeyiz. Bu darbelere yol açan asker-sivil ilişkilerindeki problemleri düzeltecek ciddi reformlar gerçekleştirildi. Bunlar fevkalade önemli. Yine darbelerle yüzleşilecek, darbelerin yargılandığı bir dönem içerisindeyiz. 15 Temmuz darbesine karışanlar ve bu örgütü destekleyenlerin yargılandığını görüyoruz. Darbe davaları büyük ölçüde bitti. Birkaç tanesi kaldı.
Evet.
Bu da çok önemli. 28 Şubat keza davası devam ediyor. İstinafı geçti ve Yargıtay'a geçti. Dolayısıyla Türkiye bu 27 Mayıs'ta başlayan darbe dönemini sona erdirdi ve bunların arkasındaki güçlerin hayata geçirmeye çalıştığı Orta Doğu'daki senaryoya, Irak'taki operasyonlarla, Suriye'deki operasyonlarla, Doğu Akdeniz'deki hem petrol aramasıyla hem deniz kuvvetlerimizin, diplomasimizin boy göstermesiyle ve nihayet Libya'da Türkiye'nin boy göstermesiyle buralarda Türkiye'nin aleyhine ve bölge halklarının, ülkelerin aleyhine gelişecek gelişmelere bir sert çekti. Yine hatırlayalım, Katar'ı boğulmaktan kurtardı. Bu manada Türkiye fevkalade önemli diplomatik dış politikada da karşılıkları olan hamleler gerçekleştirdi. Ordumuz, güvenlik kuvvetlerimiz, yargımız, mülki idaremiz bu zaman zarfında olağanüstü bir performans gösterdi ve bu Fethullahçı teröristlerden arındıkça kabiliyetinin arttığını gördük. Bir de Arzu Hanım şunu ifade etmek isterim. Yani o gece hani TRT başta olmak üzere bütün basın yayın kuruluşları, medya kuruluşları, gazeteciler çok büyük, çok kendilerini ibra edecek bir sınav verdiler. Daha önceki darbelerde 27 Mayıs darbesi gibi darbeyi destekleyen, tahrik eden bir gazeteler ve gazeteciler sınıfımız vardı. 15 Temmuz gecesi medya bununla mücadele etti. Bunu hatırlayalım. Ve o mücadelenin karşılığı da milletimiz işgal edilen veya işgal edilmeye çalışılan medya kuruluşlarını kurtardı. Yani oranda işte TRT'mizi milletimiz kurtardı. Keza birçok kanalı, CNN'i vesaireyi işgal etmeye teşebbüs eden darbecileri enterne etti milletimiz. Bu bakımdan da geçmiş dönemden bugüne kalan önemli bir problemi tahsiye etmiş, düzeltmiş olduk. İnşallah bundan sonraki fasılda da darbe parantezinin kapandığı, istikrarlı bir yönetim içerisinde demokratik hukuk devletinin standartlarının yükseltildiği bir dönemin içerisindeyiz. Darbeyi destekleyen, özellikle şuna işaret ederek tamamlayacağım, yurt dışındaki aktörlerin bu destekleri ne yazık ki tam anlamıyla bitmiş değil. Bu devletlerin üzerindeki sorumluluklar devam ediyor. Darbenin yöneticileri, darbenin lideri bizim müttefikimiz olduğunu söyleyen ülkelerin elinde ve Türkiye'ye suç sicilleri apaçık ortadayken teslim edilmiş değiller. Bu gruba istihbarat desteğinin, türlü lojistik desteklerin verildiği görülüyor ama şu çok açık, artık bu grubun Türkiye'de herhangi bir başarı şansı mümkün değil. Türkiye'de tamamen kaybettiler, o yüzden yurt dışına kaçıyorlar. Ve bu örgütü yurt dışında yine bu istihbarat örgütleri, yabancı devletler kullanmaya çalışıyor. Ama bunun da sonu gelecek çünkü artık eski insan havuzuna ve maddi kaynaklara sahip değiller. Her günleri bir önceki günden daha kötüye gidiyor.
Evet hocam, dikkatle takip ettiğimiz bir başka gündem maddesi ise Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan gerilim. Yeni Şafak gazetesi ayrıntılı bir haber yapmış son durumla ilgili. Azerbaycan'ın Gürcistan sınırındaki Tovuz şehrine yönelik saldırılarıyla başladı çatışmalar diyor gazete. Biri general olmak üzere Azeri ordusunun üst düzey komutanlarının şehit olduğu olayların ardından yeni bir boyut kazandı. yaşandığını söylüyor haberde. Ve şu an gerilimin devam ettiği bilgisi de var. Nereden kaynaklanıyor bu olay ve bundan sonra neler olabilir, onu soralım.
Nazlı Hanım, dediğiniz gibi yani insan bunu merak ediyor. Yani bu Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir problem olmakla beraber Karabağ'da bunu silahsız bir şekilde çözüme bağlamak için Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkenin gayret sarf ettiğini biliyoruz. Bu iki ülkenin görüştüğünü biliyoruz. Şimdi Ermenistan bu problemin olduğu yerin dışında bir yerde yeni bir problem çıkararak stratejik bir yerde bu meseleyi başka bir yere taşımaya çalıştı. Bunu neden yapmaya çalışıyor? Şimdi bir bölgedeki gelişmeler çerçevesinde düşünülebilir. İşte onu dile getirenler var. Türkiye'ye yeni bir hani güç ayıracağı bir yeni tehdit oluşturmaya mı çalışıyorlar? Ben öyle olduğu kanaatinde değilim. Ermenistan'dan Türkiye'ye herhangi bir güç, herhangi bir tehdit söz konusu olamaz. Ermenistan'ın böyle bir gücü yok. Aynı şekilde aslında Azerbaycan da sabrediyor ama Azerbaycan eğer gerçek bir silahlı mücadeleye yönelirse Ermenistan'ın hem o mevkide hem Karabağ'da herhangi bir başarı sağlayamayacağını görüyoruz. Çünkü Azerbaycan ordusu daha önce Karabağ dönemindeki nispetle olağanüstü güçlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetiminde eğitim aldı ve yeniden inşa edildi. Ayrıca yeni teknolojik silah unsurları ve bunları kullanma kabiliyeti var. Nitekim bu saldırılar karşısında da çok sert, etkili karşılıklar verdi. Şimdi Ermenistan'ın temel problemi Arzu Hanım, yani giderek kendi kendini zehirleyen bir fanatizmin pençesinde. Hem Türkiye düşmanlığı hem bununla beraber işte Azerbaycan düşmanlığı içerisinde ve nüfusu azalıyor aslında. Nüfusu azalıyor, ekonomik durumları iyi değil. Bu hal içerisinde bu çatışmayı devam ettirebilecek ne nüfusu ne de ekonomik gücü var. Dolayısıyla bunu içerideki yönetimin giderek radikalleşmesi ve kendisini zehirlemesiyle ben izah ediyorum. Çünkü makul herhangi bir şey zemin yok ve bunlardan Ermenistan'ın herhangi bir kazanç elde etmesi mümkün değil. Bu devam ederse Ermenistan çok ağır bir kayıpla karşı karşıya kalacak ve hani Azerbaycan giderek zaten haklılığı dünyada da kabul edilmiş durumda. Sadece Tuz bölgesinde değil, Karabağ bölgesinde de yaşadığı kayıpları belki de eğer Ermenistan bu saldırganlığına devam ederse silahlı bir şekilde yani silahlı bir mücadeleyle savaşla elde etmek durumunda kalacak. Bunların Ermenistan'daki yönetim bakımından hiçbir anlamı yok. Yani çünkü biraz önce söylediğim gibi Ermenistan'ın buradan bir politik, askeri kazanç elde etmesi mümkün değil. Ama bu fanatizm ve muhtemelen bunları yönlendiren, tek ve idare eden bir takım lobiler, yabancı ülkeler Ermenistan'ı kendi çıkarlarıyla bağdaşmayacak bir noktaya doğru bu fanatizmle beraber itiyorlar. Ben bu Ermenistan açısından bu meselenin bir açmaza doğru evrildiği kanaatindeyim. Orada şehit olan kardeşlerimize, Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize rahmet diliyorum. Ve yani şunu ifade etmek lazım. Türkiye çok açık bir şekilde burada saldırganların karşısında Azerbaycan'ın yanında. Ama dediğim gibi Türkiye'nin yanında olmasına ihtiyaç olmayacak ölçüde Azerbaycan ordusu güçlü. İnşallah Ermenistan gerçekçi bir durum değerlendirmesiyle savaş dışındaki seçeneklerle problemin çözülmesi ve Karabağ'ın Azerbaycan'a teslimi için üzerine düşeni yapar.
Evet, son olarak size Libya'da gelinen son durumu sormak isteriz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve darbeci Hafter güçleri arasında mücadele devam ediyor. Gelinen son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Arzu Hanım, Libya'da Türkiye masaya imkan sağlayacak bir zaman ayarladı. Bunun için diplomasiyi harekete geçirdi. Ancak diğer taraftan Sirte ve Cufra hattında Libya Ulusal Mutabakat Güçleri harekat için gereken hazırlıkları yaptılar. Muhtemelen Hafter grubu da buna karşı koymak için uğradığı büyük kaybı telafi etmek ve daha da doğrusu dağılmak üzere olan kendi yapısını toparlamak için gayret sarf etti. Diplomasi alanında arzu edilen gelişmelerin olmadığını görüyoruz. Türkiye hala Rusya üzerinden bunu hayata geçirmeye çalışıyor ama burada bir problem olduğu görülüyor.
Evet.
İnşallah Türkiye-Rusya arasındaki hat buradaki problemi masada halledecek bir noktaya taşır. Evet. Ancak Türkiye bu diplomasiye alan açmakla, zaman tanımakla beraber operasyona yönelik hazırlıklara da destek veriyor ve evet, bu operasyonlar başladığında Hafter güçlerinin direnmesinin pek mümkün olmadığı görülüyor. En azından o hatta,
evet,
Sirte Cufra hattında ve buna ilişkin de sahadan yani yığınakların yapıldığına ilişkin ciddi bilgiler geliyor. Önümüzdeki günler bu bakımdan,
evet,
dikkatle takip edilmesi gereken günler.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
İyi yayınlar diliyorum Arzu Hanım, hoşçakalın.
Sağ olunuz, teşekkür ederiz. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Telefon attığımızda konuğumuz TOB Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Atılım Murat. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, günaydın.
Evet, ekonomide yaşanan gelişmeleri hem Türkiye açısından hem dünya açısından bakmaya çalışacağız programımız içerisinde. Dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'de piyasalar kapalıydı. Ama dünyada hareketli durum devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri açısından bakarsak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını Amerika Birleşik Devletleri'nde de son derece etkili. Dünya genelinde 13 milyondan fazla kişinin bu hastalığa yakalandığı bilgisi var ve can kaybı 578 bin diyor gazeteler ve Amerika'da da vaka sayısı 3,5 milyonu geçti. Salgında ikinci dalga endişesini bütün dünya konuşuyor. Bunun ekonomiye etkileri var. Bir de Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan gerilim var. Bütün bu başlıkların hem Amerikan hem dünya ekonomisine etkilerini sorarak başlayalım.
Şimdi tabii 3 ay önce Amerika'da New York bölgesi bu salgının merkeziydi ki dünyanın finans merkezi. Şu an New York'tan yeni vaka sayısı yok, yani yeni vaka yok. Ama bu sefer de çok büyük bir ülke olduğu için, kıta olduğu için Amerika, bu sefer işte Florida, Kaliforniya gibi büyük eyaletler, Texas'ı büyük eyaletler şu an salgının merkezi. Oradan sonra belki başka eyaletlere sıçrayabilir. Zaten dün hani 5 kitap yayınlandı. Fed'in 5 kitap verisi.
Evet.
Ve orada da ekonomik aktivitelerin hala salgın dolayısıyla çok zayıf olduğu. Yani pandemi öncesi seviyenin çok alt toparlanma sinyalleri olmakla beraber pandemi öncesindeki ekonomik aktivite seviyesinin çok altında olduğunu belirtti 5 kitap verisi. Bu şekilde de devam edecek muhtemelen. Çünkü ilk 3 ayda işte Mart, Nisan, Mayıs döneminde Amerikan ekonomisi, ki niye Amerikan ekonomisinden bu kadar bahsediyoruz? Dünyanın en büyük ekonomisi. Orada olup bitenler dünya ekonomisini etkiliyor tabii. direkt etkiliyor. Ve baktığınız zaman işte ilk 3 ayda ekonominin de kapalı olması dolayısıyla Amerika'da ciddi darbe aldı. Şimdi tabii bu az önce bahsettiğim eyaletlerde, Kaliforniya, Texas gibi eyaletlerde işte barlar, restoranlar, kafeler tekrar kapatılmaya başlandı. Yani en büyük korku oydu. Mesela ben en başından beri diyordum ki tekrar ekonomiyi kapatmaya hiç kimse göze alamaz. Çünkü sonuç olarak Türkiye'de de bunları yaşadık biz. Ekonomiyi kapattık ve işte esnaf olsun, kobiler olsun ciddi darbe aldılar. Önlemlerimizi alırız ve bu şekilde ekonomi açık kalmaya devam eder diye düşünüyordum. Ama Amerika'da bu bahsettiğim eyaletlerde ekonomiyi tekrar kapattılar. Yani kafeler, restoranlar tekrar kapanmaya başladı. İşte spor salonları gibi, sinemalar gibi, tiyatrolar gibi. O nedenle şu an biraz daha karamsarlık var. Tekrar bir Amerikan piyasalarına baktığınız zaman da işte ekonominin genel beklentilerine baktığınız zaman da piyasa analistlerinin beklentileri bir karamsarlık var. Bunun dışında bir de belirttiğiniz gibi Çin'le yine gerginlik farklı başlıklar altında ortaya çıkıyor. Biz geçtiğimiz 1,5-2 senede bunu çok sık konuştuk zaten ticaret savaşı üzerinden. Şimdi de işte Huawei olsun, TikTok olsun bu teknoloji şirketleri üzerinden Amerika'nın Çin'e baskısı devam ediyor. İngiltere üzerinden tabii dün Huawei ile sözleşmenin yenilenmeyeceği açıkladı İngiltere'de. Ama Amerika ile Çin arasındaki gerilim eğer boyut kazanırsa, şu an bir boyut kazanma durumu yok. Evet. Karşılıklı açıklamalar, karşılıklı hamlelerle gidiyor ama boyut kazanırsa bir de pandemi döneminde dünya ekonomisinin ve dünya piyasalarının en son isteyeceği şey Amerika ile Çin arasındaki gerilimin boyut kazanmasıdır.
Hı hı. O zaman bu gerilim tabii ki bütün dünya tarafından takip edilmeye devam edilecek. Konuştuğumuz koronavirüs salgını sadece Amerika'yı değil Avrupa'yı da çok yakından etkiledi. Ekonomileri derinden sarstı. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplantısı var. Bu koronavirüs salgını gölgesinde Avrupa Merkez Bankası nasıl bir karar verebilir? Tabii Başkan Lagarde'ın açıklamaları, işaret edeceği noktalar da önemli. Nelere işaret edebilir onu soralım.
Aslında Avrupa Merkez Bankası 2008-2009 krizinden sonraki hatalarını düşmedi. 2008-2009 krizi, küresel finansal krizi hatırlarsak sonraki dönemde 2010-2011 yıllarında Avrupa Merkez Bankası hamle yapmakta, müdahale etmekte, piyasaya destek vermekte çok geç kalmıştı. Büyük hasar oluştu o dönemde. Bu sefer pandemi döneminde erken davrandılar, proaktif davrandılar, arka arkaya programlar açıkladılar, likidite programları, destek paketleri açıkladılar ve bu pandemi döneminde de hasarı en azından indirmeye başardılar. Yani Avrupa Merkez Bankası'ndan zaten bugünkü toplantıda bir sürü paket açıklandığı için çok yeni bir şey beklenmiyor. Ancak bugünkü toplantının bir önemi şu, şunun sinyali gelecek belki, çünkü son bir aydır iki aydır biz şunu konuşuyoruz, yani piyasayı takip eden finansçılar olarak da iktisatçılar şunu konuşuyoruz. Avrupa'da da bu çok dinlendiriliyor ve ilk kez bu kadar bu görüşler zirveye çıktı. Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin ortak bir tahvil çıkarması. Şimdi şöyle anlatayım, mesela Avrupa Merkez Bankası Avrupa'nın para politikasını yönetiyor. Ancak maliye politikası tarafında bir birliktelik yok orada. Mesela İspanya kendi ülke tahvilini çıkarıyor. İtalya hazinesi kendi ülke tahvilini çıkarıyor. Almanya kendi ülke tahvilini çıkarıyor.
Evet.
İşte bugünkü toplantıda belki de şunun sinyalini göreceğiz. Acaba ortak bir maliye politikası adına adımlar atılır mı? Atılabilir mi? Bu konuşmalar somut bir şekilde yapılıyor mu? Ve bir de AB kurtarma fonunun oluşturulması durumu var ki bugün o da biraz ortaya çıkacak. Piyasa o beklenti içerisinde. Yani Avrupa bir mesela zorda bu pandemi dolayısıyla İtalya gibi, İspanya gibi çok darbe yemiş, ekonomileri darbe yemiş ülkeler var. Eğer Avrupa Birliği kurtarma fonu oluşturulursa ki konuşulan o zaman bu ülkelere direkt para yardımı yapılacak. Ancak Fransa ve Almanya gibi ülkeler bu Avrupa Birliği kurtarma fonunu direkt para yardımı yapması konusunda desteklerken Hollanda gibi, Belçika gibi, Avusturya gibi ülkeler bu kurtarma fonunda direkt para yardımı yapılmasına karşı çıkıyorlar. Yani onlar diyorlar ki borç verelim İtalya, İspanya'ya. Evet. Direkt para yardımı yapmayalım diyorlar. Yani o kurtarma fonuyla ilgili tartışmalar da, konuşmalar da bugünkü Avrupa Merkez Bankası toplantısında konuşulacak, edilecek ve piyasanın takip ettiği şey de o. Piyasanın iyimser olduğunu da belirteyim bu arada. Euro dolar paritesini dün itibariyle son 4 ayın zirvesini çıkardı piyasa. 1.1450'ye kadar yükseldi. Şu an kurtarma fonu, bilhassa kurtarma fonu özelinde büyük beklentilere sahip piyasa. Yani 1.15'lerin 1.16'ların euro dolar paritesinde görülebileceği düşünülüyor. Ki euro doların 1.15'lere 1.16'lara çıkması da doların dünyanın düşmesi anlamına geliyor. Yani gelir, eğer o gerçekleşirse. Onun için piyasanın bugünkü Avrupa Merkez Bankası toplantısına ilişkin olarak çok iyimser beklentilere sahip olduğunu belirteyim.
Peki, tabii böyle bir gündem var ekonomi açısından Türkiye'de, dünyada. Bu gündem dahilinde yatırımcılar nasıl yatırım yapabilirler? Mesela borsaları değerlendirirsek orada nasıl bir seyir var? Altın ve döviz fiyatlarını değerlendirirsek orada ne tür gelişmeler var? Bir de o açıdan değerlendirelim.
Şimdi genele baktığımız zaman Arzu Hanım, aslında sene başından beri iyi kazandıran yatırım araçlarından birisi altın oldu. Oradan başlayalım. O da çünkü bu pandemi döneminde tabii merkez bankalarının, büyük merkez bankalarının veya işte gelişen ülke merkez bankalarının faizleri indirmesiyle beraber yani faizler ya sıfır oldu ya negatif oldu. Bu kadar düşük faiz ortamında altın fiyatı desteklendi. Ek olarak tabii pandeminin yarattığı belirsizlik de güvenli liman statüsünden dolayı altın fiyatını destekledi.
Evet.
Ki sene başından beri baktığımız zaman da ama Türkiye'de gram altının fiyatı olsun ama dünyada altının ons fiyatı olsun iyi kazandı. Yani %30'lara varan yükselişler ki zaten son 9 yılın zirvesinde altının ons fiyatı. Yani ben önümüzdeki dönemde hani ikinci dalga olasılığı ne olacağını bilmiyoruz sonbahar aylarında. Onun için o nedenle faizlerin de düşük kalacağını, uzun süre düşük kalacağını düşünürsek ben yatırımcının portföyünde altının yer alması gerektiğini, bir miktar altının yer alması gerektiğini hala düşünüyorum. Bunun dışında hisse senetleri tarafına baktığımız zaman da Mart ayından önce, Şubat'ta, Mart'ta bu düşüşten önce, Mart'taki düşüşten önce zaten hisse senedi endeksler, borsa endeksleri zirve seviyelerde. Ama siz BIST 100 endeksine bakın, ama Nasdaq endeksine bakın, Amerika'daki S&P 500 endeksine bakın. Hepsi zirve seviyelerdeydi. Sonra sert bir düşüş oldu pandemi dolayısıyla ve şu an o Mart'taki düşüşü borsa endeksleri hemen hemen telafi ettiler. Başta Amerikan endeksleri olmak üzere. Bizim borsa endeksimiz BIST 100'de. O 124 binleri görmüştük biz pandemi öncesinde. Oralara yakın seviyelerdeyiz. Yani geldik sayılır. Yani sonuç olarak hisse senetleri sene başından beri bir şey kazandırmamış gibi gözüküyor. Çünkü zaten Ocak-Şubat dönemleri zirve seviyelerdeydi. Ama sonraki düşüşten sonra bütün kayıplarını telafi ettiler. Şimdi önümüzdeki dönemde zaten Türkiye'ye de baktığınız zaman, dünyaya da baktığınız zaman yatırım yapılabilir finansal araç sayısı azaldı. Şimdi tahviller zaten merkez bankaları alım yaptığı için tahvil tarafında faizler çok düştü, tahvil fiyatları yükseldi. Yani tahvil bonu tarafında fazla gidecek bir yer yok. Ondan sonra Türkiye üzerine bakarsak tekrar dolar TL çok sabit bir bantta, yani çok dar bir bantta hareket ediyor dolar TL kuru. Yani dolar alıp da para kazanayım şansınız da yok fazla. Geriye kalıyor hisse senedi ve altın. O nedenle yatırımcıların seçici olmaları kaydıyla, yani daha uzun vadeli düşünmeleri kaydıyla, iyi şirketlere yatırım yapmaları kaydıyla ben hisse senetlerinde hala Türkiye'deki Türk hisse senetlerinde fırsat potansiyel görüyorum. Ama yani şu mantaliteden kurtulmamız lazım. Bizim yatırımcımız hisse senedi piyasasını biraz daha kumar gibi görüyor. İşte bugün alayım, 3 gün sonra satayım, para kazanayım gibi düşünüyor. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani çok risk almış oluyor. Şanssız yaver yaverse kazanabilir ama bu tarz yani hisse senetleri riskli yatırım araçlarıdır. Daha orta uzun vadeli düşünme kaydıyla hani sonunuza o şekilde yanıt vereyim. Hisse senedi piyasasında da ben iyi şirketlerde fırsatlar olduğunu düşünüyorum yatırımcı açısından.
Peki. Çok kısa bir süremiz kaldı. Bu kısa sürede de sizi işi turizm boyutuyla değerlendirmenizi isteyeceğim. Pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri turizm sektörü ve turizmcilerin beklediği müjdeli haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu verdi dün. Rusya'yla pandemi nedeniyle ara verilen uçuşları yeniden başlatmak konusunda mutabık kalındığını söyledi. Bu olumlu gelişmenin turizme nasıl bir etkisi olur?
Önemli etkisi olur. Ben zaten şu an birkaç günde bir turizm beldesindeyim. Biraz böyle nefes almak için kaçtım buraya.
Evet.
Ve ben gerçekten çok olumsuzdum yani turizm sektörü konusunda. Çünkü her taraf bomboştu. Oteller vesaire, plajlar Ama bu iyi haber. Çünkü Rusya'dan sonuç olarak buraya gelmek isteyen çok sayıda turist var.
Evet.
En azından Temmuz'un ortasındayız. Yılın geri kalan 1-2 ayında turizm sektörü için, sezon için söylüyorum.
Evet.
Bize destek olur, ilaç olur diye düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Rica ederim.
İyi günler diliyoruz. Tobi Üniversitesi doktor öğretim üyesi Atılım Murat konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Yeni gün.